25. Kanto. Bir an önce yukarı çıkmak zamanı gelmişti. Çünkü güneş boğaya bırakmıştı meridyeni. Gece de akrebe bırakmıştı yerini. Karşısına ne çıkarsa çıksın boş veren, aldırmayıp yürüyüp geçen, acelesi aklından gitmeyen biri gibi dar geçide girdik biz de. Dar olduğu için çıkanları ayıran merdivene yöneldik. Birbirimizin peşinde. Yavru leylek kanatlarını açar, uçmaya kalkar. Sonra yuvasından ayrılmayı göze alamayıp indirir ya kanatlarını. Benim de içimdeki soru sorma isteği bir kabarıp bir diniyordu. Kimi kez dudaklarım kıpırdıyordu. Nedenli hızlı yürüsek de güzel babam susmadı. Sözlerinin okunu tutmayaydı geriri, bırak gitsin ileri dedi. Bunun üzerine hiç çekinmeden söze girdim. Beslenmenin gerekli olmadığı yerde dedim. İnsan nasıl zayıflar? Yanıt verdi. Ateşte yanan kütükle birlikte Melagros'un da nasıl tükendiğini aklına getirirsen buna şaşırmazsın. Siz kımıldadıkça görüntünüzün de kımıldadığını düşünürsen zor saydığın şeyin kolay olduğunu anlarsın. Ama kafana takılanı gidermek Statius'un elinde. Onu çağırıyorum. Ondan istiyorum şimdi yaranı iyileştirmesini. Statius yanıt verdi. Eğer senin önünde öncesiz sonrasız gizleri açıklamam gerekse, karşı gelemem bu isteğine. Sonra şunları ekledi. Oğul, söyleyeceklerimi iyice yerleştirirsen belleğine, yanıt almış olursun öğrenmek istediğini. Susamış damarların içmediği, sofradan kaldırılmış yemek artığı benzeri kusursuz kan, İnsan organlarını oluşturma yetisini alır kalbimizden. Damarlarda akan kanın da aynı yerden organlara biçim verme yetisini alması gibi. Bu kan incelir incelmez, adını anmamanın daha doğru olacağı bir yere iner. Sonra doğal bir kapta birleşir başka bir kanla. Bir olur ikisi burada. Ve geldikleri yerin kusursuzluğu nedeniyle biri boyun eğmeye hazırdır, öbürü eğdirmeye. Ötekiyle birleşen kan, pıhtılaşarak önce etkimeye başlar. Ardından can verir maddesinin katılaştırdığı şeye. Etkin güç, bir bitkinin ruhu benzeri bir ruha dönüşür. Aradaki ayrım, birisi kıyıya demirlemiştir, öteki yolculuk etmektedir. Öyle güzel çalışır ki, bir deniz süngeri gibi kıpırdar, duyumsar artık. Sonra da üretir tohumunu taşıdığı duyu organlarını. Oğul, can verinin kalbinden gelen güç şimdi, doğanın istediği gibi dağılır, yayılır organların içine. Ama bir hayvanın nasıl olup da konuşabildiğini anlayamazsın daha. Senden daha bilgili biri bile anlayamamıştı bunu vaktiyle. Öyle ki, geliştirdiği görüşte ruhtan aklı dışlamıştı. Çünkü hiçbir organa bağlayamamıştı. Kulak kesil de dinle şimdi ve şunu bil ki, dölüt beyni eksiği olmayan bir beyindir. İlk devinimin sahibine sevinçle bakar doğanın bu becerisine ve içine güçlü mü güçlü bir ruh gönderir. Bu ruh orada bulduğu her etkin şeyi kendisine çeker. Yaşayan, duyumsayan, düşünen tek bir ruh ortaya getirir. Bu sözlerin seni daha az şaşırtması için asmadan akan öz suyla birleşen güneşin ürettiği şarabı aklına getir. Lakesis'in ipliği tükenince ruh bedeni bırakır. Hem insansı hem kutsal yetileri götürür kendisiyle birlikte. Öbür yetilerin sesleri kesilir. Bellek, akıl ve istenç ise eskisinden de etkin kesilir. Zaman yitirmeyen ruh iki kıyıdan birine düşer. Şaşılacak bir biçimde hangi yola gideceğini öğrenir. Ve uzamla çevrilir çevrilmez çevresi, biçimlendirici ruh her yana ışık verir. Canlı organlarda yaptığı gibi. Yağmur yüklü havanın üstüne vuran güneş ışınlarının etkisiyle çeşitli renklere bürünmesi gibi, burada da havada içerdiği biçime göre birikir ruhun çevresinde ve etkir onun üzerine. Ve alevin nereye giderse ateşi izlemesi gibi, ruh da izler yeni biçimini. Aldığı yeni biçim nedeniyle görülebilir olan ruha gölge adı verilir ve çevreyi görür, duyu organları gelişir. Böylece biz de konuşur, güleriz. İç çeker, gözyaşı dökeriz. Bu dağda tanık olduğun gibi. Gölgeye değişik biçimler veririz. İsteklerimize, duygularımıza göre. Seni de şaşırtan bu işte. Yolun sonuna varmıştık artık. Sağımıza sapmıştık. Bambaşka düşüncelere dalmıştık. Burada yamaç alev püskürüyordu. Kayalardan yükselen bir rüzgar alevleri itip uzaklaştırıyordu. Bu nedenle açık taraftan gitmemiz gerekiyordu peş peşe. Hem ateşten korkuyordum, hem de içimi aşağıya düşme korkusu dolduruyordu. Rehberim dedi ki, bu yörede dikkat kesilmeliyiz. Kolayca yanlış adım atabiliriz. Hataya düşebiliriz. Tam o sırada alevlerin içinden Sumaya Deus Clementia ilahisi yükseldi. İçimden dönüp bakmak geldi. Alevlerin içinde yürüyen ruhlar gördüm. Bir onlara, bir kendi adımlarıma baktım. Bakışlarımı aralarında paylaştırdım. İlahinin sona ermesinden sonra Virum non cognosco diye bağırdılar. Sonra alçak sesle yeniden ilahi okumaya koyuldular. İlahi sona erince Diana ormanda bekledi. Venüs'ün zehrini tadan Helike'yi kovdu diye bağırdılar. Sonra yeniden ilahi okudular. Sonra erdemin ve evliliğin gerektirdiği dürüstlükte karı koca adları saydılar. Ateşin onları yaktığı süre içinde sanırım hep böyle davrandılar. Böyle bir özenle, böyle bir besinle yaralarını sardılar. 26. Kanto. Yolun kenarından yürüyorduk peş peşe. Dediklerimi kulak ardı edeyim deme, diyordu güzel ustam sık sık. Güneş sağ omzuma vuruyordu. Saldığı ışıklar batının ufkunu gök mavisinden beyaza dönüştürüyordu. Gölgem alevleri daha kızıl kılıyordu. Bu değişiklik yürüyen ruhların çoğunun dikkatini çekiyordu. Bu olgu benden söz etmelerine yol açtı. Gölgeye benzemiyor bunun bedeni, dediler birbirlerine. Bunun üzerine bir bölümü yakınıma geldi. Ama hepsi özen gösterdi kendilerini yakan alevlerin dışına çıkmamaya. Sen ki ağır yürüdüğün için değil, belli ki saygı duyduğun için ötekilerin peşinden gitmektesin. Susuzluktan, ateşten kavrulan, bana yanıt vermelisin. Yalnız ben beklemiyorum yanıtını. Bu gördüklerin Hintlilerden, Habeşlerden bile daha çok çekmekte hasretini soğuk bir içeceğin. Söylesene bize, nasıl oluyor da güneşe engel oluyorsun bedeninle? Ölümün ağına düşmemiş gibi sanki. Bunları demişti içlerinden biri. O sırada gördüğüm bir şey dikkatimi çekmeseydi çoktan açıklayacaktım kimliğimi. Çünkü alev alev yolun içinden ama bu kez karşı yönden başka bir kalabalık gelmekteydi. Bakışlarım onlara yönelmişti. Her gölge kucaklıyordu karşılaştığı gölgeyi. Gölgeler öpüşüyordu birbirleriyle. Seviniyorlardı bu kısa ömürlü şenliğe. Kara diziler oluşturan karıncalar da böyle burun buruna gelir birbiriyle. Belki de yol sormak, pal açmak amacıyla. Dostluk gösterisi sona erince, daha ilk adımlarını atmadan önce her biri bağırıyordu olanca gücüyle. Yeni gelenler, Sodom ile Gomorra, ötekiler de şehvete kavuşsun diye boğa, ineğe girdi pasife diye bağırıyorlardı. Sonra kimisi güneşten kaçıp rife tepelerine, kimisi soğuktan kaçıp çöllere giden turnalar gibi kalabalığın biri uzaklaştı, öteki yakına geldi. En uygun çığlıklarda, ilk ezgilerde gözyaşı döke döke yaklaştılar. Bana soru sormuş olanlar az önce yaptıkları gibi yanıma yaklaştılar. Dinlemeye hazırdılar. İki kez tanık olmuştum isteklerine. Söze girdim. Ey günün birinde erince kavuşacak ruhlar! Organlarım, genç ya da ihtiyar, yeryüzünde kalmadılar. Kanlarıyla, kaslarıyla yanımdalar. Artık kör olmamak için yukarıya gitmekteyim. Oradaki bir kadın elde etti. Sizin dünyanızdan ölümlü bedenimle geçme iznini. Dilerim en büyük isteğiniz bir an önce gerçekleşir. Sevgi dolu engin göklere kabul edilirsiniz. Ne olur bana söyler misiniz? Siz ve gerinizde size sırtı dönük gidenler kimlersiniz? Yazıya dökmek isterim bu dediklerinizi de. Yontulmamış dağlı kente inip de nasıl şaşkınlıklar içinde bakarsa çevresine dili tutulmuş gibi aynı şeyi yaptı bu görüntülerde. Ama çok geçmeden soylu yürekleri şaşkınlıktan kurtulunca az önce soru soran ruh dedi ki bana, ''Ne mutlu sana ki daha iyi ölebilmek için deneyim kazanmaktasın. Bizimle ters yönde gidenler yenge kazanan Sezar'ın yüzüne kraliçe diye bağırılmasına yol açan günahı işlediler. Sodom diye bağırarak gitmekteler. Duyduğun gibi kendilerini yermekteler. Ateşin etkisine utancı eklemekteler. Bizim günahımız erdişilikti. İnsanların yasalarını boşlayıp da tutkularımızı tutsak olduğumuz için hayvanlar gibi ayıbımızı yüzümüze vurmak amacıyla birbirimizden ayrılırken tahtadan hayvanın içinde hayvan kesirinin adını anıyoruz hep birlikte. İşlediğimiz suçları biliyorsun şimdi. Adlarımızı da öğrenmek istersin belki. Ne var ki hem vakit yok hem de tanımıyorum herkesi. Ama yerine getireceğim benimle ilgili isteğini. Benim adım Guide Guinezelli. Geç kalmadan pişman olduğum için arınmaktayım şimdi. Lycurgus'un öfkesi burnunda tüttüğünde iki delikanlının anılarını görünce duyduklarını duydum ben de. Ama aynı yürekliliği göstermedim. Dokunaklı aşk şiirleri yazan, benim ve benden de iyi şairlerin babasının adının söylendiğini işitince artık düşünceler içinde yüzüyordum. Hiçbir şey demiyor, duymuyor, ona bakıyordum. Ateş nedeniyle yanına yaklaşmıyordum. Bakmaya doyunca gözlerim, hizmetinde olduğumu söyledim. Ant içip sözümü pekiştirdim. O dedi ki, ''Söylediğim bu sözlerle öyle parlak bir iz bırakıyorsun ki bende, Lete bile silip karartamaz bu izi. Eğer sözlerin gerçeği belirttiyse, sözlerinin, bakışlarının içerdiği sevginin nedenini söyle bana.'' Dedim ki, ''Yeni dil yaşadığı sürece güzel dizeleriniz, yazıldıkları mürekkebi bile sevdirecek bizlere.'' ''Ey kardeş'' dedi, ''parmağımla gösterdiğim kişi, önündeki bir ruhu işaret etti, ana dilinin en usta işçisi, düz yazılarıyla, sevda şiirleriyle herkesin önüne geçti. Ama kimi budalalar, Limoges'lüyü ona üstün sayarlar. Bunlar gerçeklerden çok güne uyarlar, sanatı aklı bir yana bırakarak yargıya varmaya kalkarlar. Eskiden Guitone de aynı biçimde ağızdan ağza değerlendirilmişti. Ama sonunda birçok şair gerçeği kabul ettirmişti. Madem ki İsa'nın başpapazlık ettiği manastıra gitme iznini vermişler sana, bu beldede günah işleyemeyeceğimize göre Paternoster'ın bizim için gerekli bölümünü oku benim için, onun önünde. Sonra belki de yanındaki başka birine vermek için yerini ateşin içinde gözlerden yitti. Suya dalan bir balık gibi. Gösterdiği gölgenin yanına gittim. Tutkumun onu konuk etmeye hazır olduğunu söyledim. Nazlanmadan söze girdi. Nazik sorunuz öyle hoşuma gitti ki, istesem de sizden gizleyemem kimliğimi. Adım Arnaut. Gözyaşı döküp şiir söyleyerek gidiyorum. Geçmiş çılgınlıklarıma üzülüyorum. Sevinç içinde cennete kavuşmayı umuyorum. Şimdi sizden, bu merdivenin tepesine, sizi yönelten değerler adına sırası geldiğinde benim acımı da anımsamanızı istiyorum. Sonra arındıkları ateşin içine gizlendi. 27. Kanto. Güneşin ilk ışınları vuruyordu yaratıcısının kanının aktığı yere. Ebro, yüksek terazinin altında akıyordu. Öğle sıcağı Ganj sularını ısıtıyordu. Böyleydi güneşin konumu. Gün batımı yaklaşıyordu Tanrı'nın güleç meleği bize göründüğünde. Alevlerin dışında, kenarda duruyordu bizimkinden değişik bir sesle Beatimunda Corde ilahisini söylüyordu. Yanına vardığımızda dedi ki bize, ''Ey kutsal ruhlar, alevlerden geçmedikçe ileri gidemezsiniz. Girin alevlerin içine ve kulaklarınızı tıkamayın'' söylenen ilahilere. Toprağa gömülen ölü gibi oldum bu sözleri işitince. Ellerimi öne uzattım, ateşe baktım. Diri diri yanan insanları gözlerimde canlandırdım ve ileriye doğru uzandım. Sevecen rehberlerim bana doğru dönmüşlerdi. Vergilius dedi ki, ''Oğul, burada belki canın yanar ama ölmezsin. İyi düşün, anımsa. Geryon'un sırtından bile kurtarmıştım seni. Tanrı'ya bunca yakınken neler yapmam ki? Hiç kuşkun olmasın. Bu alevlerin içinde 1000 yıl kalsam bile zarar gelmez saçının tek bir teline. Eğer kandırdığımı sanıyorsan seni, yaklaştır ateşe giysinin eteğini. Kendi ellerinle sına dediğimi. Bırak korkuyu, bırak şimdi. Dön şöyle, çekinmeden gir içeri. Çakılıp kalmıştım, vicdanımla çelişki içinde. Rehberim benim kıpırdamadığımı görünce üzülmüştü belli ki. Bak oğul dedi, Beatrice ile aranda tek engel bu şimdi. Dut ağacı kızıla çalarken Tisbe'nin adını duyunca can çekişen Primus'un gözlerini açması gibi benim de katılığım gevşeyiverdi. Bilge rehberime baktım, düşüncemden çıkmayan adın söylendiğini işitince. Rehberim başını salladı. Olduğun yerde mi kalıyorsun yoksa dedi. Ardından gülümsedi. Bir elmeye gönlü edilen bir çocuğa gülümser gibi. Sonra önüme geçti. Ateşin içine girdi. Statius'a da geriden yürümesini söyledi. Oysa Statius uzun süre ikimizin arasında gitmişti. Ateşin içine girdiğimde öyle ölçüsüzdü ki alevlerin sıcaklığı, serinleyim diye erimiş camın içine bile atabilirdim kendimi. Sevgili babam yüreklendirmek için beni yürürken hep Beatrice'den söz ediyordu. Gözlerini görür gibiyim şimdiden diyordu. Öbür yakadan yükselen bir ses yol gösteriyordu bize. Bu sesi izleye izleye dışarı çıkıp bir yokuşun başında bulduk kendimizi. Venite, Benedici Matris Mei sözleri yükseldi oradaki bir ışıktan. Öyle güçlüydü ki yumdum gözlerimi. Güneş batıyor, akşam oluyor dedi. Durayım deme, hızlandırın adımlarınızı kararmadan önce batı. Yol kayanın içinden dimdik yükseliyordu. Bu yolu izledikçe güneşin artık alçalmış ışıkları önümde kırılıyordu. Daha birkaç basamak çıkmıştık ki gölgemin yok olması bana ve yanımdaki iki bilgeye güneşin arkamızda battığını belli etti. Ve ufkun engin genişliği tek rengi bürünmeden ve gece gökyüzünü kaplamadan önce her birimiz bir basamağı yatak yaptık kendimize. Çünkü dağın yapısı hiçbirimizi bırakmamıştı tırmanma gücü, tırmanma isteği. Karınlarını doyurmadan önce tepeden tepeye seken gözü pek keçiler güneş bastırınca nasıl geviş getirirse, bir gölgede sessizce ve sopasına dayanan çoban nasıl onları beklerse, tehlikeleri gözlerse, sığırtmaç yıldızlı geceleri sürsüyle birlikte nasıl yürek rahatlığı içinde dışarıda geçirirse, sürüyü yırtıcı hayvanlardan korursa bu durumdaydık biz üçümüz de. Ben keçi gibiydim, onlar çoban gibi. İki yanımız kayalarla çevrili. Buradan dışarısı çok az görünüyordu ama yine de yıldızlar seçiliyordu. Daha büyük, daha parlaktılar her zamankinden. Gördüklerimi düşünür, yıldızlara bakarken uyku bastırdı birden. O uyku ki daha olmadan önce bilir çok şeyi. Sevda ateşiyle sürekli yanan Sitera, doğu yönünde, dağın tepesinde ışımaya başladığında genç, güzel bir kadın gördüm düşümde. Kırlarda dolaşıyor, çiçekler derliyordu. Şarkı söyleyerek şunları diyordu. Adımı öğrenmek isteyen varsa bilsin ki adım Lia. Çevrede güzel ellerimi dolaştırmamın nedeni bir taç yapmak kendime. Aynada kendimi beğenmek için süslenmekteyim ama kız kardeşim Rachel aynadan ayrılmıyor. Bütün gün önünde oturuyor. Güzel gözlerine bakmaktan hoşlanıyor. Benim hoşlandığımsa ellerimle süslenmek, onun keyfi bakmak, benimki iş görmek. Evlerine daha yakın geceledikçe yolcuların daha da sevdikleri şafağın ilk ışıkları önünde karanlıklar dört bir yana kaçışıyordu. Benim de uykum dağılıyordu. Ustalarım ayakta görünce kalktım ben de. Ölümlerin bunca dal arasında aradıkları o tatlı elma bugün açlığını giderecek senin de. Vergilius böyle dedi bana. Hiçbir armağan daha önce böyle bir sevinç vermemişti bana. Yukarıya ulaşma isteğim öyle artmıştı ki artık her adımda kanatlanmış uçuyordum sanki. Merdiveni koşa koşa çıkıp da en üst basamağa vardığımızda Vergilius gözlerini bana dikti. Oğul dedi. Ateşin geçicisini, süreklisini gördün. Ama şimdi geldiğimiz yerde ben de göremiyorum ileriyi. Buraya akılla, sanatla getirdim seni. Bundan böyle kendi isteğin rehber olacak kendine. Sarp çetin yolların dışındasın artık. Karşında ışıyan güneşe bak. Toprağın burada ürettiği otlara, çiçeklere, fidanlara bak. Döktükleri yaşla beni sana getiren o mutlu güzel gözler gelinceye dek İstersen yerde otur, istersen çiçek derle. Benden tek söz, tek işaret bekleme. Aklın özgür şimdi, doğru ve sağlıklı da. Hata edersin uymazsan ona. Artık tacını da, külahını da bırakıyorum sana.